Türkiye Penceresi'nden. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, iyi akşamlar. Türkiye Penceresi'nden programına hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Can Acun, Ömer Özkızılcık, Arzu Yaman ve Murat Baran. Ana kumanda masasında sesimizi sizlere Recep Özlem ulaştırıyor ve ben İpek Önder. Yaklaşık 30 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta Türkiye ve Rusya arasındaki görüşme trafiği, İdlib'in geleceği ve olası etkilerini konuşacağız. Danışmanımız Ömer Özkızılcık bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz, merhaba.
Hoş bulduk, merhaba.
Efendim konu başlığımız İdlib, İdlib'in geleceği, olası etkilerini konuşacağız. Tabii bu bağlamda İdlib'in askeri ve siyasi yapısıyla birlikte Esed rejiminin şehre yönelik askeri harekat yapma düşüncesini, Rusya'nın belirleyici rolünü ve şehrin Türkiye açısından önemini de değerlendireceğiz. Son döneme baktığımız zaman İdlib ve İdlib'e olası bir rejim saldırısı gündemde. İdlib Suriye'nin neresinde? Haritada bir gözümüzde canlandıralım istiyorum öncelikle ve ardından da İdlib'in önemini konuşalım.
Evet, aslında İdlib'den bahsettiğimiz zaman da sadece İdlib şehrinden değil, aynı zamanda İdlib bölgesinden ve muhaliflerin elinde bulunan Kuzey Lazkiye'deki Türkmen Dağlığı ve Kürt Dağlığı, aynı zamanda Kuzey Hama'daki Moek, Latamina gibi bölgeleri ve Batı Halep bölgelerinden bahsediyoruz. İdlib bölgesi ve çevresindeki bölgeler Hatay'ın güney doğusunda kalıyor ve Fırat Kalkanı harekatında güney batısında kalıyor. Aynı zamanda da haritada yine göz önünde bulunduğumuzda da Hama'nın hemen üstünde bir bölgede bulunuyor. Fakat İdlib meselesine gelince İdlib'in savaş öncesi durumunu da ele almamız gerektiğini düşünüyorum. İdlib bölgesi savaş öncesinde 700 bin civarında bir nüfusa sahipti. Ve bu nüfusun büyük çoğunun gelirini ziraat ve tarımdan elde ediyordu. Özellikle İdlib bölgesinde yaşayan insanların toplumsal yapılarına baktığımız zaman da Cis-i Şugul bölgesi haricinde genel itibariyle daha çok bir Suriye'nin aksine biraz daha homojen bir topluma sahipti. Sünni Araplardan oluşan bir topluma sahipti. Ve bu 700 bin kişilik nüfusun da dışarıya göç verdiğini görüyoruz. Yani nitekim İdlib bölgesinde genellikle insanın tarımla uğraşıyor olması bölgenin refah seviyesinde diğer Suriye'nin bölgelerine daha düşük kılıyordu. Aynı zamanda İdlib'in Suriye'nin ekonomik motoruna Halep'e çok yakın oluyor olması İdlib bölgesinden birçok insanın Halep'e gidip orada iş buluyor ve orada çalıştığını da beraberine getirmişti. İdlib bölgesinin ayrı bir önemli bir meselesi de bölgedeki nüfusun dini ve siyasi yapısıyla alakalı. İdlib bölgesinde yaşayan insanların çoğusu muhafazakar ve çoğusu dediğim gibi Sünni Arap olmakla beraber aynı zamanda da tasavvufun ve sufinin yaygın olduğu bir bölgeydi. Ve savaş başladığından sonra İdlib'e benzer bir şekilde benzer coğrafi ve toplumsal faktörlere ve etkenlere sahip olan Dera bölgesinde gösteriler başlamıştı ve İdlib bu bölgedeki gösterilere hızlı bir şekilde cevap verip onlar da Suriye'deki devrime, Suriye'deki ayaklamaya katılmışlardı. Zaman içerisinde özellikle Kuzey Suriye'nin Türkiye'ye yakın olması hasebiyle ve Türkiye üzerinden askeri muhalefete de gerekli olan desteğin sağlanıyor olabilmesi ve özellikle Türk STK'ların insani yardım yapabiliyor olması İdlib'i önemli kılmıştı. 2015 senesinde Suriyeli muhalefet birleşerek Fetih Ordusu'nu kurmuştu ve Fetih Ordusu büyük bir askeri operasyonla İdlib bölgesini tamamen Esed rejiminden ele geçirmişti. Ve böylelikle ilk defa Rakka'dan sonra Esed rejimi kaybettiği bir eyalet ve eyalet başşehri vardı. İdlib bölgesini de bu askeri operasyon gerçekleştiğinden sonra aslında muhalefet Lazkiye rejimin kalbine doğru ilerlemeye başlamıştı. İşte bunu bilmek çok önemli oluyor. Nitekim Rusya'nın Suriye'ye müdahale etmesi ve Suriye'de hava saldırılarına başlaması, Suriye'ye konuşlanması muhalefetin İdlib'i ele geçirdikten sonra Lazkiye'ye doğru ilerlemesiyle geldi. Yani İdlib'in muhalefet tarafına ele geçirmesi aslında Esed rejimi için çanlığın çaldığı manasına geliyordu. Ve Rusya bu da ani bir şekilde, hızlı bir şekilde karar verip Esed rejimini koruma altına aldı ve askeri bir müdahalede bulundu. O günden bu yana birçok dinamik Suriye'de değişti ve Esed rejimi birçok çok bölgeyi Suriye muhalefetinden ele geçirebildi. Tekrar kontrol altına aldı. Fakat İdlib şu an muhalefetin son kalesi durumunda.
Muhaliflerin son kalesi değil mi?
Aynen. Yani şöyle bir durum var. Bunu sorabilir seyircilerimiz. Afrin bölgesi, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi de muhaliflerin bulunduğu bir bölge değil mi? Evet, fakat olsa Türkiye'den ile beraber ele geçirilmiş ve temizlenmiş bölgeler. Aynı zamanda oradan Türkiye'nin bir doğrudan himayesi söz konusu. Fakat İdlib muhalefetin kendi başarıyla ele geçirdiği ve yönetimin de kendisi sağladığı bir bölge olduğundan muhalefetin şu anda son kalesi olduğunu diyebiliriz.
Evet. Şimdi hemen Türkiye'nin pozisyonunu da konuşalım. Bölgedeki askeri varlığını ele alalım. İdlib'te Aslan Anlaşması kapsamında oluşturulan Türkiye'nin 12 tane gözlem noktası bulunuyor. Gözlem noktaları ne anlama geliyor?
Evet, Aslan'la sürecinde ilan edilen 4 gerilimi azaltma bölgesinden bir tanesi de İdlib'ti. Diğer 3 bölge coğrafi olarak Türkiye daha uzaktı. Kuzey Humus bölgesi, Şam'ın doğusundaki Guta bölgesi ve Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırındaki Dera bölgesi. İdlib bölgesi Türkiye'nin hemen sınırındaydı ve aslında Türkiye'nin etkin olduğu bölge İdlib. İdlib'de kurulan 12 gözlem noktasına ilaveten Rusya ve İran'da toplamda 17 tane gözlem noktası rejim tarafında kurulmuş bulunmakta. Şu an Türkiye'nin askeri olarak 1500 civarında askeri personelin bu gözetim noktalarında bulunduğunu biliyoruz.
Caydırıcı bir güç aynı zamanda değil mi?
Şöyle, caydırıcı bir güçten ziyade engelleyici bir güç. Nitekim oradaki bulunan askeri tesisatlar, silah, ekipmanlar caydırıcıktan daha çok engelleme özelliğine sahip.
Çatışmaları durdurma amaç.
Aynen ve gözetim noktalarındaki asli görev bölgedeki çatışmaları azaltmak, bölgedeki ateşkes ihlallerini raporlamak. Son dönemde Türkiye'nin gözetim noktalarına yönelik birçok ekipman gönderdiğini görüyoruz. Türkiye-Suriye sınırı arasında inşa edilen duvarların aynısının şu an gözetim noktaları etrafında da inşa edildiğini görüyoruz. Nitekim olası bir dış tehdide karşı, olası bir saldırıya karşı oradaki askerlerin güvenliğini sağlamak üzere.
Evet. Aslan'ın süreci kapsamında 4 gerilimi azaltma bölgesi ilan edilmişti. İdlib haricinde tüm gerilimi azaltma bölgeleri rejim tarafından ele geçirildi. Aslan'da ilan edilen gerilimi azaltma bölgelerinin anlamı nedir?
Evet, aslında sürecin tarafından ilan edilen gerilim azaltma bölgeleri aslında birçok etkene sahipti ve birçok sonuçlar beraberine getirdi. Rejim açısından değerlendirdiğimizde rejim gerilim azaltma bölgelerini güçlerini toplayabilmek ve sadece bir noktaya odaklanabilmek üzere kullanmıştı. Nitekim aynı anda birçok cephede savaşan rejim güçleri sahada ilerleyemiyordu. Fakat Astana'da belirlenen gerilim azaltma bölgeleri ile birçok cephede çatışmanın durdurulması üzerine rejim bölgeleri tek tek ele geçirebildi. Fakat şurada şunu belirtmemiz lazım. Yani gerilim azaltma bölgeleri...
Çatışmasızlık bölgesi olarak mı anlamalıyız?
Değil. Resmi olarak çatışmasızlık bölgesi olarak geçmemesi de önemli. Gerilim azaltma bölgesi. Yani gerilim her zaman yine artabilir ve çatışmasızlık sağlanmış durumda değil. Fakat İdlib haricindeki tüm gerilim azaltma bölgeleri için Rusya aslında diğer aktörlerle özel anlaşmalar yaptı. Yani örnek verelim, Dera bölgesinde evet Aslan'ın sürecinin bir parçasıydı fakat Türkiye'nin o bölgede etkisi olmaması hasebiyle Dera için Rusya, Amerika ve Ürdün üçlüsünün bil özel bir anlaşma yaptığını biliyoruz. Ve bu anlaşma Aslan sürece önce yapılmıştı. Nitekim Dera'daki çatışmalar çok daha önceden azalmıştı. Guta bölgesinde ise Mısır arabuluculuğunda Suudi Arabistan, Rusya ve Amerika'nın yine bir anlaşması söz konusu. Ve Kuzey Humus'ta yerel bir anlaşma sağlanmıştı.
Bölgelere yani, göre aktörler de değişmiş o zaman.
Bölgelere göre aktörler değişti. Yani Türkiye'nin sorumlu olduğu bölge İdlib'ti. Ve İdlib hala şu an Suriye muhalefetinin kontrol altında.
Evet, şimdi de biraz silahlı gruplardan söz edelim. İdlib bölgesinde hangi silahlı gruplar bulunmakta? Yoğun bir muhalif savaşçı varlığı olduğu zaten biliniyor ama bunlar hangileri?
Evet, İdlib bölgesindeki muhalif askeri yapılı aslında iki ana kategoride değerlendirebiliriz. Birincisi Aslan'ın sürecine dahil olan gruplar, ikincisi Aslan süreci tarafından dışlanan gruplar. Özellikle Özgür Su Yordusu dediğimiz yapılar, yani bu bölgede bulunan Ceyş-ül Nasır, Ceyş-ül Sani, Özgül İdlib Ordusu gibi birçok yapılar bulunuyor. Ve aynı zamanda da daha İslami olan ama aynı zamanda Astana sürecine katılan Ahvar-ı Şam, Felak-ı Şam gibi gruplar da bulunuyor. Fakat son dönemde yaşanan gelişmeler üzerine bölgedeki Suriye muhalefeti Türkiye'nin de desteğiyle bir çatı altında birleşmiş bulunmakta. Ulusal özgürleştirme cephesi kuruldu. Bu ulusal özgürleştirme cephesi şu anlamda hiyerarşik bir düzenli bir yapı haline gelmemiş olsa da ortak bir yapıya doğru evrilmeye çalışıyor. Ve oradaki tüm Suriyeli muhalifler şu an Türkiye tarafından desteklenen gruplar ve aynı zamanda Astana süreci tarafından kabul edilen gruplar, meşhur aktörler, rejim ile müzakereye katılan gruplar. Ve bu grupların şu anki sayısının 60-70 bin civarında olduğunu tahmin ediliyor. Bu sadece ulusal özgürleştirme cephesi. Ulusal özgürleştirme cephesinde diğer bir önemli faktör de şu, çoğusun İdlib'li olduğunu biliyoruz. Çoğu grubun İdlib'de ortaya çıkmıyoruz ve ana karargahların İdlib olduğunu biliyoruz. Fakat bu rejimin diğer bölgeyle ele geçirmesi sonrasında o bölgede rejim ile anlaşma yapılıp birçok savaşçının ve sivilin de İdlib'e tahliye olduğunda bu diğer bölgelerden gelen grupların da meşru muhalefet olan grupların da bu yapının içerisine dahil edildi. Diğer önemli kategori dediğimiz Astana süreci tarafından dışlanan aktörler. Bu tarafta 3 tane aktör bulunuyor. Birincisi Heyet Tahrir-i Şam, ikincisi Hurraşiddin ve üçüncüsü de Türkistan İslam Cemaati gibi yabancı vatandaşların kurduğu gruplar. Heyet Tahrir-i Şam ile başlar isek, zamanında eski Nusra olarak bilinir genellikle ve Nusra örgütünün geçtiğimiz 2 yıl içerisinde yaşadığı evrimler ve değişimler sonucu merkezi El-Kaide ile bağlantılarının kopardığını ilan etmesi sonucunda Cephet Fethi Şam kurulmuştu. İlk önce bir isim değişikliğine gidilmişti. İkinci bir aşamada ise Cephet Fethi Şam yani eski Nusra diğer başka yereldeki gruplarla birleşerek Heyet-i Tahrir-i Şam'ı kurdu. Fakat bu Heyet-i Tahrir-i Şam'ın kurulması aşamasında eski Nusra'nın çekirdek yapısı içerisinde birçok kişi de El-Kaide ile bağlantıların kopulmasını reddetti ve bunu kabul etmedi. Ve bu kabul etmeyen grup ve hala El-Kaide ile beraber hareket etmek isteyen grup da sonradan Hurraşiddin'i kurdu. Yani bu da bir El-Kaide'nin bölünmesinden söz konusu. Bir grup ki daha büyük olan bir grup bu, Heyet-i Tahrir-i Şam. Suriyeli merkezli bir yapı, bir vizyona ve faaliyete sahip olmak isterken diğerle merkezi El-Kaide'nin daha çok küresel, uluslararası bir vizyona sahip. Fakat Heyet-i Tahrir-i Şam ne kadar El-Kaide'den ayrılmış olsa da şu anda Heyet-i Tahrir-i Şam'ın lideri Jolani, Muhammed el-Jolani ve Nusra örgütünün lideri Muhammed el-Jolani'dir. Yani yönetim kadrosunda bir değişiklik yok. Sadece Afganistan'daki merkezi El-Kaide'den bir bağ koparılma söz konusu. Aynı zamanda Amerikan Birleşik Devletleri Heyet-i Tahrir-i Şam'ın da terör örgütü olarak tanıdığını açıkladı. Rusya aynı şekilde, Türkiye de aynı şekilde. Özellikle Mevlüt Çavuşoğlu son dönemde İdlib bağlamında yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin de Heyet-i Tahrir-i Şam varlığından rahatsız olduğu ve Heyet-i Tahrir-i Şam'a karşı adımlar attığını da biliyoruz. Nitekim Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklamada ince bir detay vardı. Diyordu ki radikal örgütlerle Heyet-i Tahrir-i Şam ve Raşiddin gibi istihbari yollarla da mücadele edilmeli. Ve biz biliyoruz ki Heyet-i Tahrir-i Şam birçok üst düzey komutanı ve yöneticisi suikastlere maruz kalmış ve ölmüştür. Son grup ise Aslan Süreci tarafından dışlanan yabancı savaşçılar. Türkistan İslam Partisi özellikle, bu da en büyük grup. Türkistan İslam Partisi Uygur Türklerinden oluşuyor. Ve Çin zulmünden kaçan Uygur Türklerin ilk önce Afganistan'da yeniden yapılanması sonucunda El-Kaide olan iletişimle birlikte belli bir radikal bir grubun çıkması söz konusu. Ve bu grup Suriye Savaşı esnasında yeni bir sığınak haline İdlib'i getirmiş. İdlib'in Cisr-Surgul bölgesini getirmiş bulunmakta. Yani bir şehirde yoğunlaşmış bir gruptan söz ediyoruz. Bu grupta aynı zamanda Rusya, Çin ve İran da rahatsız. Ve bu grupta Aslanlı sürecinin tarafından dışlanılmaktadır.
Evet. Şimdi İdlib'in geleceği için hangi senaryolar söz konusu? İdlib'e yönelik muhtemel bir saldırı ve etkileri ne olur acaba?
Evet, aslında İdlib için 3 ana olası senaryodan bahsetmek mümkün. Birinci senaryo Rusya'nın Esed rejimi desteklemesi ve Esed rejiminin İdlib'e yönelik geniş çaplı bir askeri operasyon başlatması. Bu operasyon başladığı takdirde Türkiye'nin gözetim noktalarının geri çekmiş olması gerekir. Nitekim Türkiye'nin gözetim noktaları bulunduğu sürece İdlib'e yönelik geniş çaplı bir askeri operasyon olması mümkün değil. Türkiye'nin gözetim noktaları geri çekmesi üzerine rejim geniş çaplı bir askeri operasyon başlattığı takdirde bölgeyi büyük bir ateş gücüyle, Rusya'nın desteğiyle ele geçireceği öngörülebilir. Suriyeli muhalefet rejim saldırına karşı, Rusya hava saldırına karşı direnmeye çalışsa da uzun süre dayanamayacağını öngörmek gayet mantıklı geliyor. Fakat bu durumda yaşanacak olan etkenler ve değişiklikler Türkiye açısından oldukça felaket durumuna gelebilir. Çünkü İdlib bölgesi ilk başladığım gibi savaş öncesi 700 bin bir nüfusa sahip iken şu anda 3 milyon nüfusa sahip.
3 milyon, sivil nüfustan bahsediyoruz sahip. Değil mi? Bunu altını çizelim.
Evet, 3 milyon sivil nüfus. Evet. Ve bu 3 milyon sivil nüfusun oradaki bir büyük bir geniş çaplı bir askeri operasyonda ne yapacağı bilinmiyor. Aynı zamanda rejimin İdlib'i ele geçirmek için yoğun bir ateş gücü kullanması gerekiyor. Bu da yıkım ve ölüm demek. Ve şu anki tahminlere göre Suriye'nin savaş bittiği takdirde yeniden yapılandırılması $350 milyon bir maliyeti var. Ve İdlib'in daha da yerle bir edildiği, daha fazla yıkıldığı takdirde bu maliyet gitgide artacaktır. Özellikle İdlib bölgesindeki nüfus artışının diğer Suriye'nin diğer bölgelerinden gelen ve göç etme mecbur bırakılan insanlardan oluşuyor olması ve bu insanların çoğunun kamplarda yaşıyor olması bir rejim saldırısında bu insanların hepsinin doğrudan kuzeye doğru, Türkiye'ye doğru geleceğini öngörebiliriz. Türkiye zaten 3,5 milyon Suriyeli mülteci barındıran ve dünyada en büyük mülteci nüfusunu barındıran bir ülke. Bu durumda yeni bir Birleşmiş Milletler tahminlerine göre 2,5 milyon sivilin Türkiye'ye akın ettiği söz durumda. Bu sivilleri, mültecileri nerede Türkiye barındıracağı, nasıl buna bakılacağı vesaire çok büyük bir sorun. Ve
Avrupa'nın güvenliği de söz konusu herhalde.
Tam da oraya bağlayacaktım. Avrupa'nın güvenliği de söz konusu. Nitekim Türkiye Avrupa'ya göç akımını durdurmuştu. Fakat yeni bir göç salgısında Türkiye bunu yapması mümkün değil. Diğer bir senaryo ise Türkiye'nin o bölgede ki gözetim noktalarının devam ettirilmesi ve rejimin kısmi askeri operasyonlarına başlatıp belli bölgelerde, stratejik bölgelerde kazanım elde etmesi. Fakat aynı zamanda da Türkiye'nin garantörlük aslanı sürecinin rolünü zedelemiş olması.
Rusya destekli mi yapacak bu saldırıları?
Bu saldırıları gerçekleşse Rusya'nın desteğine de çok fazla gerek yok. Fakat Rusya'nın desteği verdiği taraf ihtimalinde Esed rejimin daha rahat bir avantaja sahip. Çünkü kısmi ve sınırlı bir askeri operasyonda elde edebileceği kazanımlar bulunuyor Esed rejiminde. Evet. Son olasılık ise ki bu Türkiye açısından bana göre de ve Türkiye'nin de en olumlu senaryo Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırmaması fakat Türkiye'nin de karşılığında İdlib bölgesinde bulunan ve Astana süreci tarafından dışlanan aktörlerini elimine etmesi veyahut onun grup varlığını adım adım azaltması, yok etmesi ve İdlib adeta kabul edilmeyen ve uluslararası örgütler tarafından terör örgütü olarak nitelendirilen örgütlerden temizlemesi.
Evet. Aslında yaşanacak insani krizlerin boyutlarına da biraz değinmiş olduk. Rusya'ya konuşalım dilerseniz. İdlib operasyonunu engelleyecek ya da sınırlandıracak olan en önemli faktör Rusya gibi görünüyor bu pozisyonda. Türk ve Rus yetkililer arasında birçok üst düzey görüşme de gerçekleşiyor. Geçtiğimiz günlerde de gerçekleşti. Bu görüşmeleri nasıl yorumlarsınız Ömer Bey?
Evet, aslında bu görüşmeler Suriye'nin kaderi için çok önemli ve Suriye'nin şu anki bulunduğu durumu da özetler nitelikte. Yani İdlib'in, Suriye'nin önemli eyaletlerinden bir tanesinin kaderi iki tane dış aktör tarafından karar veriliyor. Türkiye ve Rusya. Bu süreç içerisinde Esed rejimi olsun, Suriye'li muhalefet olsun değil. Yani aslında Suriye'nin ulusal özgürlüğünü kaybettiğinde bir göstergesi bu durum. Fakat her ne kadar böyle bir durum söz konusu olsa da Türkiye ve Rusya arasındaki görüşmeler bölgedeki dinamikler için çok önemli ve bölgedeki insan kayıplarının olmaması, yaşanmaması için ve bölgenin güvenini sağlayabilmesi için çok mühim. Benim gördüğüm düşünce Suriye bağlamında Rusya ve Türkiye arasında yapılan görüşmelerde sadece İdlib meselesi değil. Aynı zamanda Suriye'nin geleceği meselesi için altyapı görüşmeleri de devam ediyor. Yani bugün Suriye için belirlenecek olan çözüm yolu aynı zamanda Suriye'nin geleceği için de önemli bir faktör. Eğer Rusya ve Türkiye anlaşamaz ve İdlib tamamen ele geçirilirse Esed rejimi tarafından bu şu demek oluyor. Esed rejimi bir Suriye muhalefetini kabul etmeyecek ve kendi otoritesini yeniden sağlamaya çalışacak ve Suriye muhalefeti dışlanmış olacak. Bu da bize Suriye'nin geleceğinde yurt dışına olan bir muhalefet, rejim tarafından dışlanan bir muhalefet ve sürekli bir Suriye, sorunlu bir Suriye bize önümüze çıkartacak. Fakat eğer İdlib'e bir saldırı olmasa ve Türkiye İdlib'i temizlerse terör örgütlerinden, o zaman Esed rejiminin Suriyeli muhalefetini muhatap olarak kabul etmesi gerekecek ve bir uzlaşı barış sürecinin temelli atılmış olacak. Çünkü en nihayetinde rejim şunu kabul etmiş olacak: evet, siz meşrusunuz ve ben size saldırmayacağım. İşte bu da Rusya'nın rolü çok önemli. Rusya Suriye'yi nasıl sonuçlandırmak istiyor? Ve Türkiye'yi bu bağlamda kendisine yakın mı tutmak istiyor, yoksa Türkiye'yi rejim için karşısına mı almaya niyetli? Rusya açısından bu noktada ele alındığımızda birçok farklı denklem bulunuyor. Bazı Rus çevreleri Türkiye'yi NATO üyesi olarak gördükleri için ve Türkiye'nin NATO'nun ayrılmaz bir parçası olarak gördükleri için şu anki Amerikan-Türk gerilimini es geçerek Türkiye'nin her zaman Rusya için bir tehdit olduğunu düşünüyorlar. Ve bu yüzden dolayı İdlib'de Türkiye'yle uzlaşı sağlamaması gerektiği noktasında kararlar ve rejimlerle geçmesini istiyorlar. Fakat şu an Putin yönetiminde daha etkin olan Türkiye'yle beraber ilişkileri geliştirmek, ortak çalışmaları geliştirmek, özellikle Türk Akım olsun, Akkuyu Nükleer Santrali olsun, diğer birçok projelerde Türkiye'yle ticari, siyasi, diplomatik, askeri ilişkilerin genişletilmesi, bu da S-400 füzelerinin Türkiye tarafından satın alıyor olması da oldukça önemli. Eğer Rusya İdlib'de Türkiye'ye rağmen Türkiye'ye karşı bir adım attığı bağlamında gelecek olan mülteci akımından dolayı Türk-Rus ilişkileri oldukça zora girecektir. Ve Rusya biliyor ki bu durumda Türkiye yine Rusya'dan uzaklaşmak zorunda kalacak ve Amerikan Birleşik Devletleri NATO müttefiklerinden daha yakın işbirliğine tekrar geri dönecektir. Benim gördüğüm bağlamda bunlar var. Fakat İdlib konusunda taraflar arası şu an bir mutabakat sağlanmış değil. Mutabakat muhtemelen Tahran'da 7 Eylül'de
sağlanmasını bekliyor. Siz ne bekliyorsunuz bu görüşmelerden?
Şimdi 7 Eylül görüşmelerinin Tahran'da bir başka bir aktör daha var. O da İran. Ki İran'ın Suriye'deki savaşın başından bu yana daha bir totaliter bir yaklaşımı, daha fazla sert hard power politikalı uyguladığını görüyoruz. Sağdaki on binlerce milisiyle, on binlerce Şii milisiyle yaptığı askeri desteklenen vesaire İran'ın çok totaliter bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Ve Suriye'nin muhalefet içerisinde meşru muhalefet tanımının da İran tarafından oldukça zayıf olduğunu görüyoruz. İşte İran'ın bu totaliter yaklaşımı, Rusya'nın belki Türkiye ile ağ bulma yaklaşımı ve Türkiye'nin konumu Tahran'da birçok uzun müzakereye sebebiyet verecektir. Ve Tahran'da 7 Eylül'de yapılacak olan müzakerelerde öyle görülüyor ki taraflar arasında İdlib noktasında bir anlaşma sağlanacak. Fakat Tahran görüşmesi sadece İdlib meselesi değil. Aynı zamanda uluslararası siyasi konjonktür bağlamını ele aldığımızda İdlib bölgesi haricinde şu an Amerika'nın yaptığı uyguladığı 3 ülkenin de buluşması da diyebiliriz. Nitekim Amerika İran'a yaptığı uyguluyor, Türkiye yaptığı uyguluyor ve Rusya yaptığı uyguluyor. Ve bu 3 ülkenin kendi alanında milli paralarla ticaret yapma anlaşmaları olsun, enerji anlaşmaları olsun, birçok anlaşmalarında daha fazla derinleştirerek devam edeceğini düşünüyorum.
Tüm dünyanın gözü kulağı da herhalde bu görüşmelerde olacak muhtemelen, değil mi 7 Eylül'de? Şimdi olası bir ihtimalden daha söz edelim. Esed rejiminin İdlib'i tamamen kontrol altına alması durumunda rejimde YPG-PKK teröristleri arasında yeni bir savaş bekliyor musunuz?
Evet, bu aslında Türkiye açısından oldukça önemli bir sorun. Yani Suriye muhalefet ve rejim arasındaki savaş bittiğinde veya herhangi bir şekilde çözüldüğünde rejim ve YPG arasındaki durum ne olacak? Şu anki durumda YPG ile rejim arasındaki müzakereler devam ediyor. Fakat bir anlaşma sağlanabilmiş değil. Ama tarihi bir perspektiften baktığımızda PKK'nın yapılanmasını sağlayan ve PKK'nın Türkiye'ye karşı güçlenmesini sağlayan Hafız Esad dönemindeki Suriye'dir. Ve Suriye Savaşı'nın başladığı ilk yıllarında YPG'ye alan açan, YPG silah desteği sağlayan yine Esad rejimiydi. Özellikle Ayn al-Arab, Kobani diye bilinen savaşlar öncesinde YPG'nin ana silah tedarikçisi Esad rejimiydi. Ve hala şu an YPG bölgelerinde Esad rejiminin bürokratları, teknokratları bulunuyor. Ve iki taraf arasında ilişkiler devam ediyor. Fakat ilişkileri zedeleyen aslında YPG'nin Amerika tarafından destek alıyor olması. Eğer Amerika YPG karşı desteğini devam ettirdiği takdirde ben rejimin YPG'ye saldırabileceğini ve savaş ilan edebileceğini düşünmüyorum. Çünkü Amerika YPG'ye her ne pahası olursa olsun korumayı vaat ettiğini de birçok kez ispatladı. Tapka'da örneğin veya Deyazo'da Rus ve rejim kuvvetlerine karşı hava saldırısı bile düzenledi Amerika. Fakat eğer Trump'ın istediği gibi Amerika Suriye'den çıktığı takdirde YPG ortada kalacaktı. Bu korku ve endişe bağlamında YPG rejimine görüşmekte ve bu görüşmeler bağlamında bir ara formül aranıyor. Yani YPG'nin rejime yaptığı teklifler şu minvalde: bizim varlığımızı kabul edin, siz devlet içerisinde bize bir yerel yönetim, federatif bir yönetim gibi sonuçlar verin ve siz devlet otoritesi olarak rejim gelsin, bizim bölgelerde yerleşsin ve devlet kurumlarını yönetsin gibi bir teklif ve müzakere süreci var. Fakat ben uzun vadede rejim ile YPG arasında bir çatışma ve savaşı beklemiyorum.
Çıkarlar söz konusu olduğu müddetçe, evet. Değil mi? Efendim, ABD, İngiltere ve Fransa Esed rejimini tekrar kimyasal kullanması durumunda harekete geçmekte kararlıyız mesajı vermesi üzerine Rus kaynakların yaptığı açıklamada Batı'nın Suriye'de kimyasal saldırı mizanseni yapacağı ve bu gerekçeyle de Esed rejimine karşı askeri operasyon başlatacağını iddia etti. Bu açıklamaları nasıl yorumlarsınız?
Aslında çok ilginç açıklama var. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere'nin İdlib'e yönelik böyle bir beklentisi içerisinde olması olası bir istibari bilgiye de dayanabilir. Fakat aynı zamanda propaganda amaçlı da olabilir. Bu bağlamda mantıklı bir çerçevede düşündüğümüzde şöyle bir etken olabilir rejim açısından özellikle. Rusya'nın İdlib'e bir saldırıyı desteklemediği takdirde İdlib'deki durumu, gerilimi çoğaltmak için ve bir savaşa Rusya'yı zorlamak üzere rejimin kimyasal silah kullanma ihtimali mevcut. Rejim bunu İdlib'de bir savaş çıkartmak için bunu yapabilir. Bu bağlamda akla uzak gelmiyor bu hareket. Fakat Rusya'nın yaptığı karşılık işte böyle bir mizansen olacağı, hatta Rusya'nın tarih vermesi 2 gün içerisinde, şu an tarih doldu, hala ki masa silah saldırısı gerçekleşmedi. İdlib bölgesindeki etkili felaket oldu. Nitekim İdlib bölgesindeki siviller, insanlar ve askeri yapılar hepsi İdlib'e yönelik bir kimyasal silah saldırısının olacağı ve Rusya'nın yaptığı şu anki haberler, işte mizansen olacak, işte İngiltere'den özel birimler geldi Suriye'ye gibi Sputnik'in özellikle yaptığı haberlerin bu kimyasal silahı meşrulaştırmak için ve zaman geldiğinde üstünü örtebilmek için yapıldığını düşünüyorlar. Fakat benim görüşüm şu, İdlib'e yönelik muhtemelen bir kimyasal silah saldırısı olmayacak. Fakat bu karşılıklı atışma sonucunda olmayacak. Karşılıklı atışma olmasaydı muhtemelen rejim kimyasal silahlara gerçekten müracaat edebilirdi.
Evet. Süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son bir soru yöneltmek istiyorum. Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in Nazkiye sahillerinden yayınlanan görüntülerinde Hatay'ı gösterip Hatay'ı geri alacaklarını söylemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, çok ilginç bir görüntüydü. Velid Muallim'in zamanında Suriye muhalefet tarafından kontrol edilen bir bölgede koltuk üzerine oturarak keyif içerisinde Hatay'ı elinden gösterip orasını geri alacağız demesi. Aslında Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin savaş bitse dahi yine belli başlı sorunların olacağı ve ilişkilerin belli bir düzenin üzerine çıkamayacağını söylüyor. Özellikle Türkiye'de son dönemde Fırat Kalkın Harekatı ile birlikte rejim ile tekrar anlaşma ve rejim ile uzlaşı sağlama yönündeki sesleri de karşı bu önemli bir veri. Nitekim Türk toprağı olan ve Türklerin yaşadığı Hatay'a göz diken bir rejim ile ne kadar bir uzlaşı sağlanabilir soru işareti. Hala bir gün Suriye'nin resmi haritalarında Hatay Suriye'nin bir parçası olarak görülmekte. Ve bu açıklama aslında rejimin de kendi içerisinde biraz değiştiğini de gösteriyor. Suriye savaşı başlamadan önce rejimin içerisinde daha ılımlı sesler, daha demokratik sesler bulunmaktaydı. Fakat savaş çıktıktan sonra bu isimlerin çoğusu ya rejimden ayrıldı veya öldürüldüler suikastle kurban giderek. Ve rejim içerisinde şu an Şahin kanat oldukça güçlü ve Velid Muallim bu Şahin kanatlarından birisi. Ve yaptığı açıklama aslında rejimin sadece İdlib'de değil, Fırat Kalkan Harekatı Afrin'de değil, aynı zamanda Türk topraklı olan Hatay'da da gözü olduğunu gösteriyor. Ve bu durum bize şunu söylüyor: Türk açısından eğer şu anki durumda İdlib'i koruyamazsak sonrasında Fırat Kalkan Harekatı ve Afrin bölgesi tehlikeye girecektir. Afrin bölgesi ve Fırat Kalkan Harekatı bölgesini ise de yine koruyamazsak bu sefer Türkiye Hatay meselesiyle karşılaşacak. Rejim buna cüret edebilir veya etmeyebilir. Fakat Türkiye'nin zafiyet göstermesi, İdlib'de garantör olmasına rağmen koruyamaması rejimin gözlerinin başka yere dikilmesine de sebebiyet verebilir.
Efendim çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Sağ olun. Danışmanımız Ömer Özkızılcık'tı, bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Türkiye Penceresinden programının bu haftalık da sonuna geldik. Değerli dinleyicilerimiz, yapımcılarımız Can Acun, Ömer Özkızılcık, Arzu Yaman ve Murat Baran'dı. Sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Recep Özlem'di ve ben İpek Önder. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Türkiye Penceresinden.